Ayrım 2.
Daha doğrusu belki çocuklarda bağlılıklar da vardı ama ben yokmuş gibi davranıyordum. Öte yandan bunları namuslu hareketler saydığım için yaptıklarımla gurur da duyuyordum. Poznuşev durdu. Aklına yeni bir fikir geldiği zamanlar yaptığı gibi bir ses çıkardı. Sonra, "Oysa en büyük ahlaksızlık budur," diye bağırdı. "Fuhuş, bedensel ilişkiler ahlaksızlık değildir. Gerçek ahlaksızlık, maddi ilişkide bulunduğun kadınla manevi bağlardan sıyrılmakta. Oysa ben böyle sıyrılmalarla övünüyordum. Hiç unutmam, bir keresinde herhalde beni sevdiği için kendini teslim eden bir kadınla o gün hesaplaşamadığım için son derece üzülmüştüm. Ancak parayı göndererek manen ona bağlı olmadığımı anlattıktan sonra rahatlayabilmiştim." Poznuşev birdenbire, "Onaylamak için boyuna başınızı sallayıp durmayın," diye bağırdı. "Biliriz bunları. Hiçbiriniz istisna değilsiniz. Sizler de o zaman benim düşündüğüm gibi düşünürdünüz. Her neyse, kusurumu bağışlayın. Sorun burada değil. Bu hallerin kötü, çok kötü olmasında." "Kötü olan neymiş?" diye sordum. "Kadınlar ve onlarla olan ilişkilerimiz hakkında yanlış bilgiler girdabı. Bilir misiniz, bu konuda konuşurken bir türlü soğukkanlı olamıyorum. Ama şu avukatın dediği gibi başıma o olay geldiği için değil. Olaydan sonra gözlerim açıldı. Her şeyi bambaşka, tam tersinden görmeye başladım." Sigarasını yakmış, dirseklerini dizlerine dayamış konuşuyordu. Karanlıkta yüzü seçilmiyordu. Yalnızca trenin tıkırtıları arasında tok tatlı sesini duyuyordum. İşte böyle. Ancak çektiğim bunca acıdan sonra iyi ile kötüyü ayırt etmesini öğrenebildim. İlkin size başıma gelen olayın hazırlayıcı nedenlerini anlatayım. Bu iş 16 yaşımı bitirirken olmuştu. Henüz lisedeydim. Abim yeni üniversiteye gidiyordu. O sıralar kadınlarla ilişkim yoktu. Ama çevredeki talihsiz çocukların çoğu gibi ben de temiz sayılmazdım. Arkadaşlarımın etkisiyle 2 yıldır ahlakım iyice bozulmuştu. Artık kadın benim için insanlığı bir yana bırakılmış, sadece tatlı, çekici taraflarını gördüğüm bir varlık olmuştu. Çıplak kadın vücudunu düşünmek bile bana derecesiz üzüntü veriyordu. Tek başıma bir köşeye çekilmelerimin ardında hep kirli amaçlar vardı. Bizdeki erkek çocukların %99'u gibi acı çekiyordum. Dehşet, azap duyuyor, dua ediyor ve boşuna düşünüyordum. Manen ve kelimenin tam anlamıyla bozulmuştum. Fakat yine de henüz son adımı atmış değildim. Tek başıma başka bir canlıya kıymadan mahvoluyordum. Sonunda abimin şen, hovarda dedikleri bir üniversite arkadaşı, yani aşağılık keratanın biri, bize içkiyle kumar oynamayı öğretti. Bir gün içki aleminden sonra oraya gitmek için kandırdı. Gittik. Henüz bakir olan abim o gece düştü. Ben de 16 yaşıma bakmadan hem kendimi kirlettim hem de bir kadının kirlenmesine alet oldum. Bunları anlayarak yapmıyordum. Büyüklerimden hareketimin kötü olduğunu duymamıştım ki. Bunu şimdi de kimsenin duyduğu yok. Gerçi din derslerinde bu konulara rastlanıyor. Ama bu dersler bizim için sınavda papaza tekrarladığımız bir takım ezber olmaktan öte geçmiyor. Hatta dil bilgisinde şart durumu gösteren cümlelerin dırla bitirilmesi kuralından da az gerekli oluyorlar. Sözüne değer verdiğim büyüklerimizden hareketimin aleyhinde tek bir söz duymadığımı tekrarlayayım. Tam tersine, saygı beslediğim kimseler bunun iyi olduğunu söylüyordu. Bunalımlarımın, üzüntülerimin yaşatacağını düşünüyorlardı. Büyüklerden duyduklarıma ve okuduklarıma göre bunun sağlığıma da yararı dokunacaktı. Arkadaşlar bundan bir tür kabadayılıkla söz ediyorlardı. Öyleyse hareketimizin tek bir kötü yanı yoktu. Hastalık tehlikesi mi? Bunun çaresini de iyiliksever hükümetimiz düşünüyor. Genel evlerin düzenli çalışmasını, lise öğrencilerinin uçuruma yuvarlanmasını sağlıyor. Aylıklı doktorlar buraları denetlemekten geri kalmıyorlar. Zaten böyle olması gerek. Zevk düşkünlüğünün sağlığa yaradığını söyleyen onlardır. Zevkin kuralına uydurulmasını da onlar sağlar. Ben bu bakımdan oğullarının sağlığı üstüne titreyen anneler tanırım. Kısacası gençleri genel evlere gönderen bilimin ta kendisidir. "O da neden?" diye sordum. "Peki doktor dediğimiz adam kimdir? Bilgin değil mi? Sağlık gereksinimlerinden söz ederek gençleri ahlaksızlığa onlar sürüklemiyor mu? Sonra da bundan gurur duyarak frengiyi tedavi ederler. Niçin tedavi etmesinler? Frenginin tedavisi için harcanan çabaların %1'i ahlaksızlığı yok etme yolunda harcansaydı, sifilisin kökü çoktan kururdu. Oysa çabalar ahlaksızlığın, kötülüğün kaldırılmasına değil de onu teşvike, olabildiğince tehlikesiz hale getirmeye harcanıyor.
İşin asıl kötü yanı gerek bizim çevremizde, gerek köylüler arasında bir kadının çekiciliğine kapılarak düşenlerin oranı %9'u bulmuyor. Nitekim ben de bu oranın dışındayım. Hiçbir kadın beni kendine çekmemişti. Etrafımdakilerden bir bölümü bunu yararlı bulmuş, bir bölüm ise doğa kanunun gerektirdiği bir gereksinim saymışlardı. Diğerleri bu harekette affı gerektiren bir taraf görmek şöyle dursun, bunun her genç erkeğin doğal, masum eğlencesi olduğunu söylemişlerdi. Bence de hareketimde küçültücü bir taraf yoktu. Büyüklerimizin anlattıklarını uyarak bu belirli çağa özgü zevk ve ihtiyaçlara kendimi bıraktım. İçkiye, sigaraya başladım. Artık kendimi iyice eğlenceye kaptırmıştım. Gene de şu ilk düşümün bambaşka, dokunaklı havası aklımdan çıkmıyor. Hiç unutmam, iş bitip henüz odadan çıkmadan içimi, gözlerimi yaşartacak derecede hüzün kapladı. Kaybettiğim bekaretin, kadınlara karşı sonsuza dek mahvolan duygularımın ardından ağlamak istiyordum. Evet, artık kadınlara karşı yalın, doğal bir durumda olmama olanak kalmamıştı. Artık tam bir şehvet adamı kesilmiştim. Şehvet adamının morfin, içki ya da bir tütün alışkanlığından farkı yoktur. Morfine bağımlı, ayyaş ya da sigara içen kimse nasıl normal sayılmazsa, zevk için birkaç kadınla görüşen erkekte doğal olmayan, ömrünün sonuna kadar düşkün kalmaya mahkum bir şehvet düşkündür. Şehvet düşkünlüğü de insanın yüzünden okunur. Şehvet adamının nefsiyle mücadele ederek kendini frenlemesi mümkündür. Ama artık onu kadınlara temiz, kardeşe duygularla yaklaşmasına olanak kalmamıştır. Genç kadınlara bakışları bile onu ele verir. Ben de bir şehvet adamı oldum ve hiçbir zaman değişemedim. Bu beni mahvetti. İşte böyle. Daha sonra işi azıttıkça azıttım, kimlerle ilişki kurmadım. Düştüğüm çukurları aklıma getirdikçe tüylerim ürperiyor. Arkadaşlarımın saflığıyla alay ettikleri ben ne hallere gelmiştim. Ya o yaldızlı gençleri, subayları, Parislileri anlatmaya kalksam? Onlar ve ben kadınlara karşı en korkunç suçları işlemiş bu otuzluk zevk düşkünleri, korkular içinde tertemiz vücudumuz, sinek kaydı tıraşımız, üstümüzde pırıl pırıl gömlekler, frak ya da üniformamızla tam bir temizlik örneği olarak salonlara, balolara girip çıkarken ne hoş bir görüntü oluşturuyorduk. Düşünün bir kez, gerçekte her şey olması gerekenin tam tersine oluşmaktadır. Bir toplantıda bu tür erkeklerden biri, kız kardeşimin ya da kızımın yanına sokulunca onun hayatını bildiğim için bir köşeye çekip usulcacık, ''Bana bak arkadaş, senin ne mal olduğunu, nasıl yaşadığını, gecelerini nerede, kimlerle geçirdiğini biliyorum.'' demem gerekirdi. ''Burada işin yok, burada hep temiz, masum kızlar toplanmış. Sen ortadan kayboluver.'' Evet, böylece o adama haddini bildirmem gerekirdi. Oysa bakın aslında neler oluyor. Böyle bir adam çıkıp da kardeşimin ya da kızımın beline sarılarak onu dansa kaldırınca, eğer zengin ve nüfuslu biri ise sevinçten ağzımız kulaklarımıza varıyor. Değil mi ya? Rigoboche'den sonra belki kızımızı da ihya eder. Herifte geçirdiği hastalığın izi kalmışsa bile kusur sayılmaz. Bu zamanda tedavi yöntemleri öyle ilerlemiş ki, yüksek sınıftan birkaç aile tanırım. Kızlarını o bilinen hastalığa tutulmuş erkeklerle hem de bayıla bayıla evlendirmişlerdi. Öf, öf. İğrenç bir şey bu. Fakat bu ahlaksızlığın, bu düzenbazlığın açığa vurulacağı zaman gelecek elbet. Poznişev her zamanki humurtusunu birkaç kez tekrarlayıp çay içmeye başladı. Çay son derece koyuydu. Açmak için suyumuz yoktu. İçtiğim iki bardağın sinirlerimi gerdiğini hissediyordum. Çay onu da etkilemiş olmalıydı. Çünkü gitgide coşup heyecanlanıyordu. Sesi daha uyumlu, daha anlamlı olmuştu. Sürekli durumunu değiştiriyor, şapkasını bir çıkarıp bir giyiyordu. Etrafı saran karanlıkta yüzü garip bir hal alıyordu. Ben 30'uma gelinceye kadar hep evlenmek düşüyle yaşadım. İdeal, temiz bir yuva kurmak istedim. Amacıma uygun bir kız arıyordum. Çirkefe gitgide daha çok batarken bir yandan da kendime layık temiz bir kız arıyordum. Çoğunu yeteri kadar temiz, masum bulmayarak reddediyordum. Sonunda birini gözüme kestirerek kararımı verdim. Bu eskiden çok zengin fakat her şeyini kaybetmiş Penzalı bir çiftlik sahibinin iki kızından biriydi. Bir yaz gecesi kayık gezintisinden dönüyorduk. Yanımda oturan kızın jersey elbisesinin sardığı ince vücudunu, bukdili saçlarını ay ışığında hayranlıkla seyrediyordum. Birdenbire aradığım kızın o olduğuna karar verdim. O gece son derece yüksek duygu ve düşüncelere sahip olduğuma ve sevgilimin bunların hepsini anlayabildiğine inanıyordum. Aslında jersey elbisesiyle bukleleri kendisine yakışan bu kızla geçirdiğim bir gün ben de ona daha da yakınlaşmak isteği uyandırmıştı. Güzellik insanı her şeyi iyi gösterip nasıl da aldatıyor. Güzel kadının karşınızda savurduğu saçmalıkların hepsi size birer hikmetmiş gibi geliyor. Çirkin bir sözüne veya hakaretine bile hayranlık duymadan kendinizi alamıyorsunuz. Hele saçmalayıp münasebetsizlik etmeyen güzel bir kadına rastlayınca onu bir zeka ve ahlak harikası olduğunu hemen inanıyorsunuz. Kıza iyice abayı yakmıştım. Eve gelir gelmez onu tam aradığım gibi yüksek seviyeli bir varlık olduğuna karar vererek hemen ertesi gün ailesinden istedim. Şu anlamsızlığa bakın. Evlenen binlerce erkek arasında hem yalnız bizde değil ne yazık ki halk arasında da başından resmi nikah geçinceye kadar 10, 100 hatta Don Juan örneği gibi 1000 defa evlenmiş olmayan bir tanesine rastlanabilir mi? Gerçi şimdi ruhça temiz, duygulu, evlenmenin büyüklüğünü kavrayan gençler olduğunu işitiyor ve bunlara rastlıyorum. Tanrı yardımcıları olsun. Fakat benim zamanımda böylesini 10.000'de bir bulamazdınız. Bunu herkes pek güzel bilir ama bilmezlikten gelirdi. Bütün romanlarda en ince ayrıntısına kadar kahramanların duyguları, etrafında gezdikleri havuzlar, yeşillikler betimlenir. Fakat sıra kahramanın aşkına gelince, daha önce çeşitli evlere yaptığı ziyaretlerin, hizmetçi kızların, aşçı karılarının ve el karılarının sözü bile edilmez. Bu tipte bazı uygunsuz romanlar varsa bile onları aslında en çok okuması gereken kızların eline vermezler. Her şeyden önce kızlarımızdan şehirlere köylerin yarısını doldurmakta olan fuhuşun ve ahlaksızlığın varlığı saklanır. Sonunda bu yalana öyle alışılır ki İngilizler gibi kendimizi dünyanın en erdemli, ahlakça en temiz bölgelerinde yaşadığımıza iyice inandırırız. Hele zavallı kızlarımızda bu inanç büsbütün kökleşmiştir. Bahtsız karım da buna inanıyordu. Hala anımsarım, nişanlık zamanımızda ona geçmişimi biraz olsun çıtlatmak için hatıra defterimi gösterdim. Daha doğrusu son bir serüvenimi başkalarından öğrenmesin diye böyle yapmayı yararlı buldum. Her şeyi öğrenip anladıktan sonra duyduğu dehşet, keder ve şaşkınlık hiç aklımdan çıkmayacak. Benden ayrılmak üzere olduğunu hissettim. Keşke ayrılsaydı. Poznişev gene o garip sesleri çıkarıp çayını yudumladı ve sustu. Hayır, böylesi daha iyi diye bağırdı. Daha iyi bu. Hak ettim. Neyse, sorun o değil. Kızlar, zavallı kızlar aldatılıyor. Anneler, özellikle kocaları tarafından yetiştirilmiş anneler bunu çok iyi bilir. Erkeklerin temizliğine inanmış görünerek hem kendileri hem kızları için erkeklere nasıl tuzak kurulduğunu pek güzel bilirler. Yalnız biz erkeklerin bilmediğimiz, daha doğrusu bilmek istemediğimiz fakat kadınların çok iyi bildiği bir nokta daha var. En yüksek şairane dediğimiz aşka bile manevi değerlerin etkisinden çok maddi yakınlığın, saç, tuvaletiyle elbisesinin renk ve biçiminin rolü vardır. Erkeği elde etmeye azmetmiş, deneyimli bir cilveli kadına tuzak kurduğu erkeğin karşısında yalancılıkla, zalimlikle, hatta ahlaksızlıkla suçlanmayı mı, yoksa iyi dikilmemiş, zevksiz bir elbiseyle görünmeyi mi tercih ettiğini sorun. Hepsi birinci şıkkı tercih edecektir. Her kadın, dem vurduğumuz yüksek hislerin yalan dolandan ibaret olduğunu, sadece onların vücudunu istediğimiz ve bunun için her türlü densizliğe göz yumacağımız halde giyinişlerindeki en ufak zevksizliği affedemeyeceğimizi bilir. Cilveli kadın bunu bilinçli olarak bilir. Saf kızda ise bu bir hayvansal içgüdüdür. Zaten bütün bu jarseler, iğrenç turnürler, çıplak omuzlar, kollar, göğüsler hep bunun içindir. Özellikle erkekleri iyi bilen kadınlar, erkeğin konusu yüksek konuşmalardan çok vücut aradığına, aldanmak pahasına da olsa bu vücudu cazibeli gösterecek eşyaya rağbet ettiklerine emindir. Gerçekten öyledir. İkinci doğamız haline gelen rezalet alışkanlığımızdan sıyrılıp, yüksek tabakanın yaşayış tarzına ve utanmazlığına şöyle bir bakarsak, kocaman bir genel evden başka ne görürüz? Bunu kabul etmiyor musunuz? Sözümü keserek, izninizle kanıtlayacağım dedi. Siz sosyete kadınlarıyla genel evlerde yaşayan kadınların amaçlarının farklı olduğunu söylüyorsunuz. Ben de size hayır diyorum ve bunu kanıtlayacağım. Yapmak istedikleri, iş dünyaları farklı olan insanların dış görünümlerine de yansır. Birbirlerinden apayrı görünürler. Şimdi siz bir şu zavallı, hor görülen kadınlara, bir de çevredeki hanımefendilere bakın. Aynı süs, aynı biçim ve koku, kolların, omuzların, göğsün açılması, kıçın daptaracı ketekle sarılması, renkli taşlara, pahalı parlak eşyaya duyulan hırs, eğlence, dans, müzik, şarkı hep aynıdır. Ötekiler gibi bunlar da avlarını yakalamak için her çareye başvururlar. Aralarında hiçbir fark yoktur. Titiz davranarak bir fark bulmak istersek denilebilir ki, kısa bir süre fahişelik yapanı küçümseriz, devamlı olanları ise bizden her zaman saygı görmektedir. Dediğim gibi, jerselerle, buklelerle, turnürlerle avlandım. Zaten beni avlamak pek kolaydı. Çünkü yetişme koşullarım tıpkı turfanda hıyar yetiştiren seralar gibi genç aşıklar yetiştiriyordu. Bir kere boyuna tıkındığımız halde bedenimizi çalıştırmadan aylak aylak geçirdiğimiz yaşam korkunç şehvet uyandırmak için birebirdi. İster şaşın ister şaşmayın, bu böyledir. Son zamana kadar ben de bütün bunların farkında değildim. Şimdi gözlerim açıldı. Bunun için örneğin o deminki kadıncağız gibi işin aslını bilmeden saçmalayanlara üzülüyorum. Bakın, geçen bahar köylüler yakınımızdaki demir yolu hattında çalışıyorlardı. Genellikle yoksul köylünün gıdası ekmek, kıvas ve soğandan oluşur. Buna karşın canlıdır, gürbüzdür, tarlasına gayretle çalışır. Demir yoluna işçi olarak girdiği zaman ona kaşa ve yarım kilo etten oluşan bir tayım verirler. Ama adam yediği eti 16 saat çalışıp 30 put yüklenmiş bir arabayı sürerek öğütü verir. Bu gıda tam ona göredir. Fakat biz her gün 1 kilo et, av kuşları, balık, türlü türlü baharat yiyip çeşit çeşit içkiler içtiğimiz halde bunları nereye harcarız? Şehvet taşkınlıklarına. Emniyet subabımız zamanında açılarak kurtarıcılık görevini yapıyorsa sorun yok. Fakat benim yaptığım gibi geçici bir zaman için kapağı kapayınız. Derhal bir tahrik oluşur. Bu tahrik doğal olmayan koşullarda geçen yaşam prizmasından süzülerek katıksız, hatta bazen platonik bir aşkla patlak verir. Ben de herkes gibi aşık oldum. Taşkın hayranlık duyguları, şiirlerle dört dörtlük bir aşktı bu. Oysa aşkıma biçim veren, bir yandan kızın annesiyle terziler, öte yandan fazla gıda alarak ve serserilik yaparak geçirdiğim yaşamdan başka bir şey değildi. Kayık sefaları, terzilerin ince belli turnürleri, entarileri olmasaydı, karımı hantal bir sabahlıkla görseydim, o evinde oturup da ben de normal koşullar içinde çalışan bir adamın yediğini yeseydim ve kurtarıcı subabım bir aksilikle kapanmasaydı, ne ben aşık olurdum ne de bu haller başıma gelirdi. Oysa her şey yolunda gitti. Kızın giysisi harikaydı. Kayık gezisi başarılı geçti. Bu işi o zamana kadar defalarca tekrarladığımız halde bu kez kapana kısılıverdim. Alay olsun diye söylemiyorum. Şimdiki evlilikler de bir tür kapana kısılmadan başka nedir ki? Aslında her şey oldukça doğal görünür. Bir kız evlenme çağına geldi mi kocaya gidecektir. Zararsız bir kızsa ve talipleri varsa mesele basittir. Bu eskiden böyle yapılırdı. Ana baba gelinlik kızlarını kocaya verirlerdi. Dünyanın her tarafında böyleydi ve böyledir. Çinlilerde, Kızılderililerde, Müslümanlarda, bizim halkta, bütün insanların hiç olmazsa %99'unda böyleydi. Yalnız bizim gibi zevk düşkünlerinden oluşan çok az bir topluluk bu yöntemi beğenmedi. Ortaya yeni buluşlar çıktı. Yenilik de neydi? Kızlar kendilerini teşhir edecek, erkekler pazarda mal beğenir gibi bunlar arasından seçme yapacaklar. Kızlar talihin yüzlerine gülmesini beklerken işlerinden ne olur beni al, hayır beni al, falanı alma da beni al, omuzlarıma her yanıma bak bir kere diye geçirmektedir. Biz erkekler de hayatımızdan memnun dolaşıp bakarız. Biliriz biz bunları ama bende aldanacak göz var mı diye düşünürüz. Kızları karşımızda el pençe divan durmanın gururu içindeyken bakarsınız içimizden bir kapana düşüverir. Peki ama ne olacak dedim. Evlenme önerisini kadının mı yapmasını bekliyorsunuz? Artık orasını bilmem. Eşitlik her anlamda olmalı. Kılavuzlu evlenme kızların gururunu incitiyorsa bu durum bin kat daha kötüdür. Hiç olmazsa orada hak ve talih beraberliği vardır. Oysa bunda kadın ya pazara çıkarılmış bir esir, ya da sosyete hayatı tuzaklarının öksesidir. Bir anneye ya da bizzat kızına bütün işinin koca avlamak olduğunu söylemeyi bir deneyin. Aman tanrım, bu ne hakarettir. Oysa hepsi bunu yapar. Zaten başka ne işleri vardır ki? Zavallı gencecik masum kızların bu halini gördükçe insanın yüreği parçalanıyor. Bütün bunlar açıkça yapılsa, bir yalan perdesine bürünmese bir dereceye kadar hoş görmek mümkün. Ama nerede? Ah ne meraklı şey, bizim Lili de resim delisidir. Siz de sergiye gidecek misiniz? Çok yararlıdır doğrusu. Ya troikalar, temsiller, konserler, fevkalade bunlar. Bizim Lili müzeye bayılır, siz hoşlanmıyor musunuz? Peki kayık gezintisine ne dersiniz? Ama aklında sadece alsana beni, bizim Lili'yi al vardır. Hayır beni al, hiç olmazsa tadıma bak. Öf, iğrenç yalanlar bunlar, iğrenç. Poznişev sözünü bitirip kalan çayı içti. Bardaklarla çaydanlığı kaldırdı. Çayla şekeri torbasına yerleştirirken, dünyanın bu kadar zararına olan kadın hakimiyeti de hep bundan geliyor dedi. Sözünü kestim. Hangi kadın hakimiyeti? Hak üstünlüğü her zaman erkektedir. Poznişev, evet evet öyledir diye atıldı. Zaten anlatacaklarım içinde bulunduğumuz bu garip durumu bir dereceye kadar açıklıyor. Bu öyle garip bir hal ki kadın bir yandan bütünüyle haklı olarak son aşamaya kadar alçaltılmışken bir yandan da dilediği gibi at oynatıyor. Bu bakımdan tıpkı Yahudilere benziyorlar. Yahudiler ezilmelerinin intikamını para hakimiyetiyle alırlar. Bize yalnız ticareti bıraktınız, o zaman biz de size tüccar olarak vururuz diyorlar. Kadınlar ise bizi sadece şehvet aleti olarak mı görmek istiyorsunuz? Öyleyse size şehveti kullanarak hükmedeceğiz demektedir. Kadın haklarındaki eşitsizlik onların seçimlere katılamamasından ya da yargıç olamayışlarından gelmiyor. Bu gibi işlerle uğraşmak onlara hiçbir yarar sağlamaz. Asıl sorun cinsel ilişkilerde erkekle eşit olabilmektir. O zaman kadın da erkeği isteğine göre seçip reddedebilecek, arzu ettiği zaman görüşüp istemeyince kendini çekecektir. Seçilmeyi beklemeden gönlüne göre kendisi seçecektir. Ama siz bunu uygunsuz buluyorsunuz. Pekala. Öyleyse bu haklar erkeklerde de verilmesin. Zamanımızda kadınlar erkeklerin yararlandığı bu haktan yoksundur. Bunu karşılamak için erkeğe şehvet yoluyla avlıyorlar. Kadın şehvet silahını öyle ustalıkla kullanıyor ki görünüşte seçen erkek oluyor. Ama aslında her şey kadının oyununa, isteğine göre. Kadınların çoğu ellerindeki bu aleti kötüye kullanmaktan kendilerini alamazlar. Böylece insanlar üzerine korkunç bir egemenliğe sahip olurlar. Neredeymiş bu sözünü ettiğin egemenlik? Nerede mi? Her yerde, her şeyde. Büyük şehirlerin çarşı pazarını gezin bir kere. Milyonlar yatıyor. Hesaplanamayacak kadar çok el emeği sarf edilmiş. Görün, gidin görün. Mağazaların 9'unda bir tek erkek eşyası var mıdır? Hayatın bütün lüksü kadınlar içindir. Onlar tarafından idare edilir. Fabrikaları sayın. Çoğunluğu yararsız şeyler, lüks arabalar, mobilyalar, kadın bibloları yapmakla uğraşıyor. Milyonlarca insan kadın kaprisleri uğruna fabrikalarda en ağır koşullar altında çalışıyor. Kadınlar, kraliçeler gibi insanoğullarının 9'unu köleleştirmiş, en ağır bir iş esaretine mahkum etmiştir. Bütün bunlar erkeklerle eşit haklara sahip olmayışlarından geliyor. Böylece kurdukları şehvet ağına düşmekten kendimizi alamıyoruz. Evet, hep bu yüzden oluyor. Kadınlar kendilerini neredeyse bir şehvet silahı haline getirdiler. Erkekler bir kadına amaçsız, temiz düşünceyle yaklaşamaz oldu. Kadına sokulur sokulmaz sersemletici etkisine kapılıyor, şaşkına dönüyorlar. Eskiden bile balo kıyafetinde süslenmiş püslenmiş bir kadın görünce bir tuhaf olur, çekingenlik duyardım. Şimdi neredeyse korkuyorum. Bunda insanlar için tehlike, yasaya aykırı bir durum görüyorum.